Ayrım 7. İyi Kalpli Erandira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 71. Mucizeler satıcısı iyi kalpli şarlatan. Onunla daha ilk karşılaştığım pazar süslü püslü bir katır gibi görünmüştü bana. Sırma dikişli kadife askıları, her parmağında renk renk taşlı yüzükleri, çıngıraklı kurdeleleriyle Santa Marma del Darien limanında kendi hazırladığı ve Karayip köylerinde avazı çıktığı kadar bağırarak sattığı baharat ve şifalı ot şişeleri arasında bir masanın üzerine çıkmıştı. Ama o sırada oradaki yerli güruhuna herhangi bir şey satmaya çalışmıyor. Kendi buluşu olan bir panzehir gösterisini yine kendi üzerinde denemek üzere ona gerçek bir yılan getirmeleri için bağırıyordu. Evet bayanlar baylar, yılan, tarantula, kırk ayak ve zehirli her tür memeli hayvanın sokmasına karşı etkisi sürekli olan tek panzehir. Onun bu kararlılığından pek etkilenmişe benzeyen biri, hiç kimsenin nereden bulduğunu anlayamadığı ve insanın solunum sistemini zehirlemekle işe başlayan en tehlikelilerinden bir zehirli yılanı bir kavanoz içinde koşturup getirmişti. O da kavanozun kapağını öyle büyük bir hevesle açmıştı ki, hepimiz yılanı yiyeceğini sanmıştık. Ama hayvanın kendini özgür hisseder hissetmez, kavanozdan dışarı fırlamasıyla onu boynundan sokması bir olmuş. Orada konuşup gösteri yapacak nefes bile bırakmamıştı onda. Panzehri almaya zar zor vakit bulabilmiş, o anda da üzerinde durduğu taşınır klinik, kalabalığın üstüne devrilivermiş. Sanki o koskoca vücudunun içinde hiçbir şey yokmuş gibi yere yığılıp debelenmeye başlamıştı. Ama bir yandan da ağzındaki tüm altın dişleri göstererek gülmeyi elden bırakmıyordu. Gürültü ne derece ayyuka çıkmış olmalı ki? 20 yıldan beri rıhtımda bir nezaket ziyareti için gelip demirlenmiş olan kuzeyli bir kruvazör, yılan zehrinin gemiye girmesini engellemek için karantina ilan etmiş, Paskalya'dan bir önceki pazar ayinini kutlamakta olan halk ellerinde kutsanmış palmiye yapraklarıyla kiliseden dışarı uğramıştı. Çünkü artık ölüyormuş gibi şişmeye başlayan zehirlenmiş adamın gösterisini kimse kaçırmak istemiyordu. Eskisinden iki kat daha şişman bir hal almış, ağzından köpüklü safra çıkarırken vücudundan da terler boşanıyor, yine de öyle canlı bir ifadeyle kahkahalar atıyordu ki, çıngırakları vücudunun her yanında çıngırdıyordu. Her yanının şişmesinden tozluklarının bağlarıyla giysilerinin dikişleri patlamış, parmakları yüzüklerin sıkması yüzünden mosmor kesilmiş, cildi tuzlanmış geyik eti rengini almış, kıçından can çekişircesine sesler çıkarmıştı. Öyle ki daha önce yılan sokması görmüş olanların hepsi onun ölmeden önce çürümekte olduğunu ve sonunda tamamen un ufak olacağından onu bir torbaya doldurmak için kürekle toplamak zorunda kalacaklarını biliyorlar ama aynı zamanda bu talaşa dönmüş halinde bile gülmeye devam edeceğini düşünüyorlardı. Bu öylesine inanılmaz bir görüntüydü ki deniz piyadeleri, teleobjektifli fotoğraf makineleriyle onun renkli resimlerini çekebilmek için geminin kaptan köprüsüne tırmanmışlardı. Ama kiliseden çıkan kadınlar, can çekişen adamı bir şalla örtüp, üzerine kutsanmış palmiye yaprakları koyarak onların bu niyetlerini engellediler. Bazıları bu adventistlerin fotoğraf makinalarıyla onun vücuduna saygısız etmelerinden hoşlanmadıkları için, bazıları gülmekten ölebilecek haldeki bu putpereste daha fazla bakmaktan korktukları için, bazıları da acaba böyle yapmakla hiç değilse ruhunun zehirlenmemesini sağlayabilirler mi diye. Herkes ona öldü gözüyle bakarken, bir kol hareketiyle palmiye dallarını kenara itmiş, geçirdiği bu kötü deneyimden hala yarı sarhoş ve kendine gelememiş bir halde. Ancak hiç kimsenin yardımı olmaksızın masayı düzelterek bir çaonoz gibi yeniden üstüne çıkmıştı ve bir kez daha avaz avaz bağırıyordu. Bu panzehirin hepimizin kendi gözlerimizle görmüş olduğumuz gibi küçücük bir şişenin içinde Tanrı'nın hikmetinden başka bir şey olmadığını söyleyerek, gerçi fiyatı sadece iki çeyrekti çünkü o bunu para kazanmak için değil insanlığın iyiliği için icat etmişti. Ve haydi bakalım kim bir tane istiyor bayanlar baylar, yalnız lütfen üstüme üşüşmeyin, herkese yetecek kadar var. Elbette ki herkes üşüşmüştü, pek de iyi etmişlerdi çünkü sonunda herkes yetecek kadar kalmamıştı. Hatta kruvazörün amirali bile anarşistlerin zehirli kurşunlarına karşı iyi geleceğini düşünerek küçük bir şişe almıştı. Gemi mürettebatı ise onun Ölü olarak çekemedikleri renkli resimlerini masanın üzerine çıkmış olarak çekmekle yetinmemişler, koluna kramp girip kasılana kadar imza istemişlerdi ondan. Hava neredeyse kararmış, limanda sadece biz en şaşkınlar kalmıştık ki, şişeleri kaldırmakta kendisine yardım edecek aptal suratlı birini bulmak için çevresine bakınmış ve tabii ki bende karar kılmıştı. Bu sanki talihin bir bakışıydı. Sadece benimkinin değil, aynı zamanda onunkinin de. Çünkü bu olayın üzerinden bir yüzyıldan fazla zaman geçtiği halde her ikimiz de sanki daha geçen pazar olmuş gibi hatırlıyoruz. Olan şu ki, bütün ilaçlarını daha çok bir bilginin sandukasını andıran eflatun şeritlerle süslü sandığının içine yerleştirdiğimiz sırada ben de daha önce görmemiş olduğu gizli bir ışık görmüş olacak ki. Keyifsiz bir edayla "Sen kimsin?" diye sordu bana. Ben de babası henüz ölmemiş bir öksüz ve yetim olduğumu söyleyince, zehirlendiği zamankinden daha gürültülü birkaç kahkaha attıktan sonra "Ne iş yaparsın?" diye sordu. Ben de hayatta olmaktan başka bir iş yapmadığımı, çünkü gerisinin palavra olduğunu söyledim. O da gülmekten gözlerinden yaşlar gelerek dünyada en çok öğrenmek istediğim sanatın ne olduğunu sordu. Alay etmeden ona gerçeği söylediğim, İlk ve son kez olmuştu bu. Ve kahin olmak istediğimi söyleyince artık bir daha gülmedi. Sanki yüksek sesle düşünüyormuş gibi bunun için fazla beklememe gerek kalmadığını söyledi. Çünkü öğrenilmesi en kolay olan yanı bende zaten vardı. O da aptal suratlı oluşumdu. Aynı gece babamla konuşup bir teklikle iki çeyreğe ve zina tahminlerinde bulunmaya yarayan bir deste iskambil karşılığında beni sonsuza dek satın aldı. İşte kötü kalpli şarlatan böyle bir kimseydi. Çünkü iyi kalplisi benim. Bir gökbilimciyi Şubat ayının gözle görülmeyen bir fil sürüsünden başka bir şey olmadığına inandıracak yetenekteydi. Ama şansı döndüğünde son derece katı yürekli olabiliyordu. Ününün doruğunda olduğu günlerde genel valilere tahnitçilik etmişti. Ve anlatılanlara bakılırsa onların yüzüne öyle otoriter bir görünüm veriyordu ki uzun yıllar boyunca hayatta oldukları zamandan çok daha iyi bir şekilde yönetmeyi sürdürüyorlar. Yüzlerine ölü görünümünü geri vermediği sürece hiç kimse onları gömmeye cesaret edemiyordu. Ama bir rahibi deli edip ünlü iki kişinin intiharına yol açan, hiç bitmez bir satranç oyununu icat etmesi saygınlığını zedelemiş, böylece giderek düş yorumculuğundan yaş günü hipnotizmacılığına, gezgin dişçilikten panayır şarlatanlığına düşmüştü. Öyle ki birbirimizi tanıdığımız zamanlarda korsanlar bile artık onu adam yerine koymuyorlardı. Dalavere tezgahımızla birlikte oradan oraya sürükleniyorduk. Kaçakçıları görünmezleştirerek kaçmalarına yarayan süpazotuarlar, vaftiz edilmiş karıların Hollandalı kocalarında Allah korkusu uyandırmak için gizlice çorbalarına koydukları damlalar ve daha başka bir sürü şeyi. Evet sayın bayanlar baylar, sizlerin kendi isteğiyle satın almaya kalkışacağınız her türlü şeyi satmaya çalışarak sürekli bir koşuşturma içinde geçiyordu hayatımız. Çünkü bu bir emir değil, sadece bir tavsiyedir. Zaten mutluluk da bir zorunluluk değildir. Yine de başımıza gelenlere ne kadar gülersek gülelim, gerçi şu ki karnımızı zar zor doyurabiliyorduk. Onun son umudu benim kahinlik yeteneğimde yatıyordu. Ne konuda olursa olsun kehanette bulunmaya çalışayım diye beni Japon kıyafetinde ve gemi zincirleriyle bağlanmış olarak mezar gibi bir sandığın içine kapatıyor. O sırada kendisi de herkesi bu yeni sanatına inandırmanın en iyi yolunu arama uğruna dil bilgisini katlediyordu. Sayın bayanlar baylar, işte karşınızda Ezekuel'in ateş böceklerinin ezasını çeken bir çocuk. Ve orada inanmazla gözlerle bakan siz, bakalım ona ne zaman öleceğinizi sormaya cesaret edebilecek misiniz? Oysa ben içinde bulunduğumuz günü bile tahmin etmeyi başarabilmiş değildim. Bu yüzden de benim kahinliğimden umudunu kesmişti. Çünkü sindirim tembelliği kahinlerin güdelerini alt üst ediyordu. Ve şansı yerine gelsin diye kafama bir yumruk indirdikten sonra parasını geri vermesi için beni babama götürmeye karar verdi. Ancak o günlerde vücut ağrılarındaki elektriklenme için pratik uygulama biçimleri bulma hevesine kapılmış, vücudun ağrıyan tarafına bağlanacak hava borularıyla çalışan bir dikiş makinesi yapmaya koyulmuştum. Ben bütün geceyi Uğursuzluğu bozmak için bana attığı dayaklardan sızlanarak geçirdiğimden, buluşunu denemek için benim yanımda kalmak zorundaydı. Böylece beni bırakıp geri dönmesi uzadıkça uzayıp keyfi de giderek yerine gelmeye yüz tutmuştu. Ve sonunda makine o kadar iyi işledi ki sadece bir çıraktan daha iyi dikiş dikmekle kalmıyor, aynı zamanda ağrının yerine ve şiddetine göre kuş ve çiçek desenleri de işliyordu. Kötü şansımıza karşı zaferimizden emin bir şekilde bu işlerle uğraşırken, kruvazörün amiralinin panzehir denemesini, Philadelphia'da yenilemeye kalkıştığını ve kurmaylarının gözleri önünde haşat olduğu haberi geldi kulağımıza. Ondan sonra artık uzun bir süre daha gülemedik. Yerlilerin bildikleri dağ geçitlerinden kaçıyorduk. Ve kendimizi ne kadar uzağa atarsak atalım, deniz piyadelerinin sarı humma hastalığının kökünü kazıma bahanesiyle ülkeyi istila ettiği ve yollarının üstüne çıkan ne kadar emektar ya da geçici çanak çömlekçi varsa hepsini kılıçtan geçirdiği söylentileri kulağımıza bütün ayrıntılarıyla geliyordu. Üstelik sadece yerli halkı bir önlem olarak değil, aynı zamanda Çinlilere eğlence olsun diye zencileri alışkanlıktan, Hintlileri de yılan oynattıkları için öldürdükten sonra bütün hayvanlarla bitki örtüsünü kırıp geçirerek maden zenginliğine de ellerinden geleni yapmışlardı. Çünkü bizim işlerimizden sorumlu uzmanları, Karayip halkının yankileri şaşırtmak için şekil değiştirebilme yeteneğine sahip olduklarını öğretmişlerdi onlara. Ben ne onlardaki bu öfkenin nereden kaynaklandığını anlayabiliyordum, ne de bizim neden bu kadar çok korktuğumuzu. Ta ki günün birinde kendimizi Guajira'nın bitmek tükenmez rüzgarları içinde güvenlikte bulana kadar. Ve ancak o zaman bana itiraf etme cesaretini gösterebilmişti. Panzehrinin neft yağıyla karıştırılmış, raventten başka bir şey olmadığını, kendisine o zehirsiz yılanı getirip vermesi için bir yardakçıya iki çeyrek vermiş olduğunu da. Sömürgecilik zamanından bir müsyanerliğin yıkıntıları arasında kalıyor, güherçileli ovasız toprakların kavurucu güneşi altında dolaşmayı göze alabilecek ve güvenilecek yegane kimseler olan kaçakçıların oradan geçmeleri umuduyla kendimizi avutuyorduk. Önceleri yıkıntılar arasındaki çiçeklerdi. Füme edilmiş salamandıralar yiyorduk da haşlanmış bacaklarını yemeye çalışırken hala gülecek halimiz kalıyordu. Ama sonunda sarnıçlardaki örümcek ağlarına varıncaya kadar her şeyi yemiş ve ancak o zaman dünyayı ne kadar özlediğimizin farkına varmıştık. O zamanlar ben ölüme karşı hiçbir çare tanımadığımdan onu sadece en az ağrıyan tarafımın üstüne yatarak bekliyordum. Bu sırada da duvarların içinden geçebilecek derecede narin ve yumuşak bir kadının anısıyla sayıklıyordu. Ama bu uydurma anı bile ölümle aşktan yakınarak alay etmek için onca hayal gücünün yarattığı bir hileydi. Ölmüş olmamız gereken bir anda, her zamankinden daha sapasağlam bir halde yanıma yaklaşarak bütün gece çektiğim acıları seyretmişti. Bir yandan da kafası öylesine işliyordu ki, yıkıntılar arasında ıslık çalan şeyin rüzgarın sesi mi, yoksa onun düşünceleri mi olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ve şafak sökmeden önce tıpkı bir zamanlardaki sesi ve aynı kararlılığıyla bana artık gerçeği bildiğini, bunun da ona uğursuzluk getirenin ben olduğumu söyleyerek, yani sıkı dur çünkü şansımı bozduğun gibi düzelteceksin dedi. İşte ona karşı olan azıcık sevgim de orada yok olup gitti. Üzerimdeki en son pırtıya kadar beni soyup dikenli tenlere sarmış, yaralarıma güherçilli taşlar basmış, beni kendi salgılarında salamura etmiş ve güneşte kurutmak için ayak bileklerimden asmıştı. Hala da bu eziyetin peşindekilerin öfkesini yatıştırmaya yetmeyeceğini söyleyip duruyordu. En sonunda beni sömürge misyonerlerinin dini sapkınlıklarını yola getirmek için kullandıkları nedamet zindanında kendi acılarımla baş başa çürümeye bırakıp hala gösterebildiği vantrilok hainliğiyle yenilebilir hayvanların seslerini, olgunlaşan pancarların çıtırtısını ve pınarlardan akan suyun şırıltısını taklit ederek cennette yokluktan ölmekte olduğumu sarnısıyla bana işkence ediyordu. Sonunda kaçakçılar ona yiyecek içecek getirdiğinde zindana inip bana ölmeyeceğim kadar yiyecek bir şeyler veriyor ama sonra pensle tırnaklarımı söküp bileği taşıyla dişlerimi törpüleyerek bu hayırseverliğini bana ödetiyordu. Tek avuntum, daha beter eziyetlerle bunca rezilliğin acısını ondan çıkarmama yetecek zamanı ve şansı hayatın bana vermesi için duyduğum arzuydu. Kendi kokuşmamın pis kokusuna dayanabilmeme, ben kendim bile şaşarken, o hala kendi yemeğinin artıklarını üstüme boşaltıyor, zindandaki havanın beni bir an önce zehirlemesi için, köşe bucak, her tarafa kokmuş kertenkele ve atmaca parçaları atıyordu. Aradan ne kadar zaman geçti bilmem. Bu kez ölü bir tavşan getirerek onu bana vermektense çürümeye bırakmayı yeğlediğini söyledi. Benimse sabrım buna bile yetmiş, geriye sadece içimdeki hınç kalmıştı. Öyle ki tavşanı kulaklarından yakaladığım gibi hayvanı değil, onu geberttiğimi varsayarak duvara fırlattım. İşte o zaman olanlar oldu. Ve tıpkı bir düşte olduğu gibi tavşan sadece bir korku çığlığıyla canlanmakla kalmadı. Aynı zamanda havada yürüyerek geri döndü. İşte büyük yaşantım böyle başlamış oldu. O gün bugündür dünyayı dolaşıyorum. 2 pesoya sıtmalıların ateşini düşürerek, 4,5 pesoya körlerin gözlerini açarak, 18'ine vücuduna su toplananların suyunu boşaltarak, sakatların eksikliklerini eğer doğuştansa 20'ye, bir kaza veya dövüştense 22'ye, savaş, deprem, piyade çıkartması ya da herhangi bir genel afettense 25'e tamamlayarak, olağan hastalıklara yakalanmış olanlara özel tarifelerle toptan bakarak, delillere konularına göre, çocuklara yarı fiyatına ve ahmaklara bedava. Bakalım kim cesaret edebilir benim bir hayırsever olmadığımı söylemeye bayanlar baylar. Ve şimdi eğer 20. filonun sayın komutanı çocuklarınıza söyleyin de acılar içindeki bu insanların geçmeleri için barikatları açsınlar. Cüzdanlılar sol tarafa geçsinler. Saralılar sağ tarafa. Sakatlar kimseye engel olmayacakları bir tarafa. Daha az acil olanlar da şu arka tarafa. Yalnız tek istediğim, lütfen başıma üşüşmeyin. Sonra hastalıklarınızı birbirine karıştırır, olmayan bir hastalığınızı iyileştirirsem hiç karışmam. Su kaynayıncaya kadar müzik devam etsin. Cinler yanıp yok oluncaya kadar fişekler atılsın. Kötü fikirler yok edilinceye kadar içkiler içilsin. Gelsin yosmalarla ip cambazları, celeplerle fotoğrafçılar. Hepsi de hesabıma. Bayanlar baylar, işte artık şarlatanların kötü yönü tarihe karışıyor ve evrensel refah dönemi başlıyor. Böylece şimdi milletvekili tekniğiyle onları uyatacağım. Ne olur ne olmaz. Ölçütümde yanılırım da içlerinden bazıları eskisinden beter olurlarsa diye. Tek yapmadığım şey ölüleri diriltmek. Çünkü daha gözlerini açar açmaz rahatlarını kaçıranlara öfkeyle saldırıyorlar. Ve sonunda intihar etmeyenler de hayal kırıklığına kapılıp yeniden ölüyorlar. Önceleri sanatımın gerçekliğini araştırmak isteyen bir bilginler ordusu peşimi bırakmıyordu. Ve ne olduğunu anladıkları zaman da beni, Zelos Simon'un cehennemine göndermekle tehdit etmişler ve aziz mertebesine erişebilmem için çileli bir yaşam sürmemi öğütlemişlerdi. Ama ben onların yetkilerini hiç de küçümsemeden, İşte zaten oradan başlamış olduğum şeklinde karşılık vermiştim. Doğrusunu isterseniz, öldükten sonra aziz olmakla elime hiçbir şey geçmez. Ben bir sanatkarım. İstediğim şey de bu aptal görünüşümle hayatta kalmak. Deniz piyadelerinin konsolosundan satır aldığım bu 6 silindirli, üstü açılır kapanır külüstür arabamla, New Orleans'da korsan operasının baritonu olan bu Trinidadlı şoförümle, saf ipekten gömleklerimle, doğudan gelen losyonlarımla, topaz dişlerimle, fötür şapkamla, 2 renkli potinlerimle, çalar saatsiz uyuyarak güzellik kraliçeleriyle dans edip, onları sözlükten çıkma güzel konuşma sanatımla büyülerek, bir büyük perhizin ilk çarşambası yeteneklerim kuruyacak olursa, kuyruğu titretmeden idare edeyim. Hem bu bakan hayatını sürdürebilmek için bu aptal suratın bana yeter de artar bile. Buradan cehennemin bucağına kadar uzanan yığınla dükkanımda bizi amirale şikayet eden aynı turistler, şimdi imzalı resimlerim, aşk şiirlerimi içeren takvimler, üzerinde profilim bulunan madalyonlar ve giysilerimin parçaları için birbirlerini yiyorlar ve üstelik bütün bunlar vatanın kurtarıcıları gibi güvercin bokları içinde Gece gündüz at üstünde dikilen mermer bir heykele yontulmuş olmakla ödüllenme kabusuna uğramadan. Ne yazık ki uydurma hiçbir yanı olmadığını anlayabilmeniz için kötü kalpli şarlatanın bu öyküyü tekrarlayacak hali yok. Onu bu dünyada gördükleri son kez eski görkemli halini elindeki son kapkacağı varana kadar kaybetmiş, keyfi iyice kaçmış, çölün sert havası yüzünden kemikleri çarpılmıştı. Ama yine de o pazar günü Santa Marba del Darien limanında yanında o mezara benzer sandığıyla birlikte yeniden boy göstermesine yetecek bir çift çıngırağı kalmıştı. Yalnız bu kez panzehir filan satmaya çalışmıyor. Heyecandan çatlak çatlak çıkan bir sesle deniz piyadelerine sesleniyordu. Kendisini herkesin gözü önünde kurşuna dizsinler de bu olağanüstü çocuğun ölüyü diriltme yeteneğini kendi kanıyla canıyla gösterebilsin diye. Ve bayanlar baylar, onca zamandır bir dolandırıcı ve sahtekar olarak kötü becerilerime katlanmış olan sizler bana inanmamakla çok haklı olsanız da annemin ölüsü üzerine yemin ederim ki bugünkü denemenin öbür dünyayla hiçbir ilgisi yoktur. Sadece gerçeğin ta kendisidir. Ve eğer hala kuşkunuz varsa, iyice dikkat ederseniz artık eskisi gibi gülmüyorum. Aksine ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Daha inandırıcı olmak için gözlerindeki yaşlarla gömleğinin düğmelerini açmış, ölümün en uzun yerini göstermek için göğsünü yumrukluyordu. Ama deniz piyadeleri o pazar gününün kalabalığı artık eski saygınlığının kalmadığını anlarlar korkusuyla ateş etmeye cesaret edemediler. O sırada belki de bir zamanki şarlatanlıkların acısını unutamayan birisi, nereden bulduğunu kimsenin anlayamadığı ve Karayip'in tüm sarı ağız balıklarını suyun yüzeyine vurdurmaya yetecek kadar birkaç kök sığır kuyruğunu bir teneke kutu içinde götürüp ona verdi. O da sanki gerçekten onları yiyecekmiş gibi kutunun kapağını büyük bir iştahla açtı. Ve gerçekten de yedi. Bayanlar baylar, yalnız lütfen ne benim için merhamete kapılın ne de toprağı bol olsun diye dua etmeye başlayın. Çünkü bu ölüm benim için bir ziyaretten başka bir şey olmayacak. Bu kez o kadar dürüst görünüyordu ki, dramatik can çekişmelerine başvurmadan, masadan bir çeyonoz gibi yan yan iterek, ilk kuşkulanmaya başlayanların arasında kendisine yatacak en uygun yeri arayıp buldu. Oradan bana sanki annesine bakar gözlerle baktı. Kazıklı hummaya tutulmuş gibi, her tarafı kasılmış bir halde ve yine de gözyaşlarına erkekçe karşı koyarak kendi kolları arasında son nefesini verdi. Tabii ki sanatımın başarısızlığa uğradığı ilk ve son gösteri oldu bu. Onu içine boylu boyunca sığabildiği, ne işe yarayacağı belli büyüklükte bir sandığa yatırdım. Rahip, sırmalı giysiler içinde olduğunu ve ayrıca 3 tane psikopos oturarak hazır bulunduğu için bana 50 altına mal olan bir akşam duası okuttum. Denize bakan en güzel yerde bir tepe üstüne, içinde sadece ona ayrılmış küçük bir dua yeri bulunan imparatorlara yaraşır bir anıt mezar yaptığını, üstüne gotik stilde büyük harflerle burada yersiz bir şekilde kötü kalpli diye tanınan, deniz piyadeleriyle alay edip bilime kurban giden, ölü şarlatan yazıyor diye yazılı demir bir plaket koydurdum. Bütün bu onurlandırmalarla onu iyi yönlerinin hakkını yeterince vermiş olduğumun kanısına varıncaya da bana yapmış olduğu rezilliklerin acısını çıkarmaya başladım. İşte o zaman zırhlı mezarın içinde dirilterek korkudan debelenir bir halde orada öylece bıraktım onu. Bu olay Santa Marba del Darien'i kasırga yutmadan çok önce olmuştu. Ama anıt mezar o tepede Atlantik rüzgarlarında uyumaya çalışan ejderhanın gölgesinde olduğu gibi duruyor ve o yöreden her geçişimde ona bir araba dolusu gül götürüyordum. Ve onun iyi taraflarını düşündükçe yüreğim sızlıyor. Ama sonra parçalanmış sandığın döküntüleri arasında ağladığını duymak için kulağımı plakete dayıyordum. Ve ola ki yeniden ölmüşse onu yeniden diriltiyordum. Çünkü verdiğim cezanın en hoş yanı ben hayatta olduğum sürece, yani sonsuza dek yaşamını sürdürecek olması. 1968. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.